Fyodor Dostoyevski, Küçük Kahraman. Seslendiren Akın Altan. Bilinmeyen birinin anılarından. O zamanlar 11 yaşıma basmama az kalmıştı. Temmuz'da Moskova yakınlarında bir köye, akrabam Tyevni'nin yanına yollamışlardı beni. 50, belki daha bile fazla saymadım, konuğu vardı Tyevni'nin. Gürültülü bir topluluktu, çok eğleniyorlardı. Sanki hiç bitmemek üzere başlamış bir bayramdı. Ev sahibimiz çok büyük varlığını elden geldiğince çabuk tüketmeye kendine söz vermiş, kısa bir süre önce de bu bilmeceyi, yani neyi var neyi yok, her şeyini tertemiz çıkarana, son çöpüne kadar nasıl tüketebileceğinin sonunda sırrını çözmüş gibiydi. Durmadan yeni yeni konuklar geliyordu. Moskova 2 adım ötedeydi, görünüyordu. Moskova'ya dönenler yerlerini yeni gelenlere bırakıyordu. Bayram aksamadan sürüyordu. Eğlencenin biri bitmeden öteki başlıyordu. Şenliğin sonu geleceğe benzemiyordu. Gruplar kah atla çevrede gezintiye, kah çam ormanında veya nehir boyunda dolaşmaya çıkıyordu. Kırlarda piknikler yapılıyor, öğlen yemekleri yeniyordu. Akşam yemeklerini ise evin 3 sıralı değerli çiçeklerle çevrili geniş taraçasında veriyorlardı. Çiçeklerin hoş kokularla doldurduğu, akşamın taptaze havasında ve parlak ışıkların altında, aslında her biri güzel olan bayanlarımız, gündüzün neşesinden sonra duygulu yüzleriyle, ışıl ışıl gözleriyle, karşılıklı neşeli konuşmalarıyla, çan sesi gibi çın çın öten kahkahalarıyla çok daha güzel görünüyorlardı. Danslar, müzik, şarkılar, hava bulutlanacak olursa başka eğlenceler buluyorlardı. Sözcük bulma oyunu oynuyorlardı, öyküler anlatıyorlardı, ev tiyatrosu düzenliyorlardı. Palavracılar, masalcılar, espri ustaları çıkıyordu ortaya. Birkaç kişi özellikle çıkıyordu ön plana. Kuşkusuz sıra başkalarını çekiştirmeye, dedikoduya da geliyordu. Çünkü onların olmadığı bir dünya düşünülemez. Dahası çekiştirme, dedikodu olmasaydı, milyonlarca insan sıkıntıdan sinekler gibi ölürdü. Ne var ki, henüz 11 yaşında olduğum için ben bunlardan bambaşka şeylerle ilgileniyordum. Konuşulanların ancak küçük bir bölümünün farkındaydım. Daha sonra duyduklarımdan bir şeyler hatırlayabiliyordum. Tablonun ancak parlak bir bölümü çarpabiliyordu çocuk gözüme ve o güne dek tanık olmadığım bütün bu coşku, parlaklık, gürültü öylesine şaşırtıyordu ki beni, ilk günler kendimde değildim. Küçük başım dönmüyordu. Ama hep 11 yaşında olduğumdan söz ediyorum. Evet, elbette. Henüz çocuktum, çocuk sayılırdım. Güzel o kadar kadının çoğu beni severken yaşımı hiç düşünmüyordu. Gel gelelim, çok tuhaftır. O sıralar ruhumu benim bile anlayamadığım bir duygu sarmaktaydı. O zamana kadar tanımadığı, bilmediği bir takım kıpırtılar olmaktaydı kalbinde. Peki ama arada bir neden ürkmüş gibi yanıyordu, çarpıyordu? Sık sık neden beklenmedik bir anda kıpkırmızı oluyordu yüzüm? Bana tanınan, çocuklara özgü bir takım ayrıcalıklar kimi zaman utandırıyordu beni. Gururuma bile dokunuyordu. Bir başka zamanda şaşkınlığa kapılıyordum sanki. Rahatça soluyabilmek, o ana kadar çok iyi hatırladığımı ama şimdi birden unuttuğumu sandığım ama onsuz insanlara görünmemin, bir yere gitmemin olanaksız olduğu bir şeyi hatırlamak için beni kimsenin göremeyeceği bir yerlere gidip saklanıyordum. Sonunda herkesten bir şey sakladığımı düşünmeye başlamıştım. Ama bu yaşımda gözlerimden yaşlar boşanırcasına utandığım için bunu hiç kimseye açamıyordum. Çok geçmeden çevremdeki bu kargaşa arasında kendimi yapayalnız hissetmeye başlamıştım. Evde başka çocuklar da vardı. Ama hepsi ya benden çok küçük ya da çok fazla büyüktü. Zaten ilgilendiğim de yoktu onlarla. Durumum özel olmasaydı kuşkusuz bir şey olmayacaktı bana. Bütün bu güzel kadınların gözünde hala bir kukla gibi oynayabilecekleri, arada bir okşamaktan pek hoşlandıkları küçük, anlamsız bir şeydim. Özellikle içlerinden biri, daha güzelini sonra hiç görmediğim, belki de göremeyeceğim kadar gür, kabarık saçlı, göz kamaştırıcı, sarışın bir güzel, sanki bana huzur vermemeye yemin etmişti. Büyük haz verdiği belli, delişmen tavırlarıyla ikide bir bana takılması yüzünden, çevremizde yükselen kahkahalar beni son derece utandırıyor, onuysa neşelendiriyordu. Yatılı okullarda kız arkadaşları kesin çocuk diyorlardı ona. Çok güzeldi. İlk bakışta göze çarpan bir şey vardı güzelliğinde. Elbette beyaz fareler veya protestan papaz kızları gibi ufacık tefecik, utangaç, pamuk gibi bembeyaz, zarif o sarışınlardan değildi. Hafif tombulcaydı, boyu kısaydı ama yüzü nefis, ince hatlarıyla çok güzeldi. Şimşek gibi çakan bir şey vardı yüzünde. Aslında her şeyiyle yakıcı, çevik, çabuk, zarifti. Alabildiğine açık iri gözlerinde şimşekler çakıyordu. Elmas gibi parlıyorlardı. Böylesine masmavi, şimşekler çakan, elmas gibi parlayan gözleri, kömür gibi bile olsa hiçbir kara göze değişmem. Hem benim sarışınım harika şiirlerinde bütün Kastilya'ya sevdiği esmerin mantosunun eteğine parmağının ucuyla dokunmasına izin verseler, bütün parmaklarını kırmaya hazır olduğunu yeminler ederek söyleyen ünlü büyük ozanın esmerinden hiç aşağı olamazdı. Ayrıca benim sarışınım dünyanın en şen şakrak, en hoş kahkahalar atan, 5 yıldır evli olmasına karşın çocuk gibi en afacan güzeliydi. Sabahleyin güneşin ilk ışıklarıyla birlikte kırmızı, hoş kokulu, üzerinde iri çiğ taneleri henüz kurumamış, goncasını yeni açmış bir gül gibi taptaze dudaklarından gülümseme hiç eksik olmuyordu. Hatırlıyorum, geldiğimin ikinci günü bir ev tiyatrosu düzenlenmişti. Salon sözcüğün tam anlamıyla tıklım tıklımdı. Hiç boş yer yoktu. Bir nedenle salona girmekte geç kaldığım için oyunu ayakta izlemek zorunda kalmıştım. Ne var ki eğlenceli oyun giderek daha öne çekiyordu beni. Farkına varmadan ön sıralara kadar ilerledim. Sonunda dirseğimi bir kadının oturduğu en ön sırada bir koltuğun arkalığına dayadım. Benim sarışınım da o koltukta oturan. Ama henüz tanışmamıştık. O arada farkında olmadan onun göz alıcı, insanı baştan çıkaran, dolgun, süt köpüğü gibi bembeyaz, yuvarlak omuzlarına baktım. Oysa o sıralar benim için onun göz alıcı omuzlarına bakmakla, ön sırada oturan olgun yaşta bir kadının ak düşmüş saçlarını örten, ateş kırmızısı kurdeleli şapkasına bakmanın bir farkı yoktu. Sarışın kadının yanında daha sonra dikkatimi çeken, genç erkekleri kendilerinden uzaklaştırmayan, genç, güzel kadınların yanından ayrılmayan, hiç evlenmemiş, yaşı geçkin bir kadın oturuyordu. Ama önemli olan şuydu, o kadın sarışının omuzlarına baktığımı fark etmiş, yanında oturan sarışına eğilip kıkırdayarak kulağına bir şeyler fısıldamıştı. Sarışın kadın birden arkasına döndü, hatırlıyorum. Loş ışıkta gözleri bana öyle çakmak çakmak baktı ki, böylesine bir şeyle karşılaşacağımı beklemediğim için bir yerim yanmış gibi ürperdim. Güzel sarışın gülümsedi. Gözlerimin içine çapkın çapkın şakacı bakarak sordu. ''Hoşunuza gidiyor mu? Oyun.'' Ona tuhaf bir şaşkınlık içinde bakmayı sürdürerek bundan hoşlandığı belliydi, cevap verdim. ''Evet.'' ''Neden ayakta duruyorsunuz? Öyle yorulacaksınız.'' Yoksa oturacak yeriniz mi yok? Bu kez sarışın güzelin kıvılcımlar saçan gözlerinden çok, onun benimle ilgilenmesinin heyecanıyla, içimdeki sıkıntıyı açabileceğim, iyi yürekli birini sonunda bulabilmiş olmanın sevinciyle cevap verdim. Var ama yok. Boş yer olmadığından ona yakınıyormuşum gibi ekledim. Aradım ama hiç boş yer yok. Delice her düşüncesinde olduğu gibi, her kararında da delişmen olan sarışın kadın, ''Gel buraya.'' dedi. ''Gel kucağıma otur.'' Şaşkınlık içinde, ''Kucağınıza mı?'' diye tekrarladım. Ayrıcalıklarımın beni ciddi olarak sıkmaya, utandırmaya başladığını söylemiştim. Sarışın güzelin şakaya benzeyen bu söylediği ise, şimdiye kadar olanlardan çok ilerideydi. Dahası, zaten her zaman ürkek, utangaç bir çocuk olduğum, o aralar kadınlardan da çekinmeye başladığım için çok şaşırmış, utanmıştım. Sarışın güzel giderek daha çok gülmeye başlayıp ısrarla, ''Evet, kucağıma!'' dedi. Öyle ki sonunda, nedendir bilmem, belki bu tuhaf düşünce geldiği için, belki benim şaşkınlığıma sevindiği için aslında onun istediği de buydu. Düpedüz kahkahalarla gülmeye başladı. Kulaklarıma kadar kızarmıştım. Şaşkınlık içinde nereye kaçabileceğimi araştırarak dört bir yana bakınıyordum. Ama bu arada sarışın güzel bir yere gitmemem için elimden yakaladı, beni kendine çekti. Ve elimi çapkın, sıcacık parmakları arasında hiç beklenmedik biçimde öylesine sıkmaya başladı ki, bağırmamak için zor tuttum kendimi. Şaşkınlık içindeydim. Yüzümü çok komik bir biçimde buruşturmuştum. Ayrıca korkunç bir şaşkınlık içindeydim. Hiçbir şeyi anlayamıyordum. Dahası nedendir bilinmez, üstelik herkesin yanında çocuklara uygunsuz şeylerden söz eden, hatta onların oralarını buralarını çimdikleyen şakacı, acımasız kadınların olduğunu yeni yeni öğrendiğim için dehşete bile kapılmıştım. Şaşkınlığım zavallı yüzümden belli olsa gerekti. Çünkü çapkın sarışın gözlerimin içine bakarak çılgınca kahkahalarla gülüyor, bu arada ince parmaklarımı da giderek daha çok sıkıyordu. Öğrenci gibi davranma fırsatı bulduğu, zavallı bir çocuğu utandırdığı, onu şaşkına çevirdiği için çok neşeliydi. Acınacak durumdaydım. Bir kere utancımdan yüzüm ateş gibi yanıyordu. Çünkü yakınımızda oturanların hemen hepsi, kimi şaşkın, kimi gülerek, sarışın güzelin gene bir yaramazlık yaptığını hemen anladıkları için dönmüş bize bakıyordu. Ayrıca sarışın güzel, acıdan bağırmadığımı görünce hırslanmış, parmaklarımı olanca gücüyle sıkıyordu. Bağırmak istiyordum ama tutuyordum kendimi salonda bir kargaşaya neden olmamak için. Sonra başıma neler gelirdi bilemiyordum. En büyük acılara dayanıklı biri gibi dayanmaya karar vermiştim. Sonunda karşı koyacak oldum. Umutsuzluk içinde var gücümle çekmeye başladım elimi. Ama acımasız kadın benden çok güçlüydü. Sonunda dayanamadım artık. Bir çığlık attım. Onun beklediği de buydu. Hemen bıraktı elimi. Hiçbir şey olmamış, benimle eğlenen o değil, başka biriymiş gibi önüne döndü. Tıpkı öğretmen arkasını döner dönmez yanındaki arkadaşlarını sıkıştıran, kendinden küçük, zayıf bir çocuğu çimdikleyen, tekmeleyen, dirseğiyle dürtükleyen, karga burunlu öğretmen gürültüye bir atmaca gibi ansızın gibi döndüğünde ise hemen toparlanan, dersine çalışıyormuş gibi başını kitabına iyice gömüp öfkelenen öğretmeni aldatan bir öğrenci gibi dönmüştü önüne. Ama şansıma o anda herkesin dikkati sahneye, ilginç bir komedide başrol oynayan ev sahibine yönelmişti. Salon alkışlamaya başlamıştı onu. Bu gürültüden yararlanıp sıraların arasından sıvışıp salonun karşı köşesinde en arka sıraya kaçtım. Bir sütunun arkasına gizlenip oradan benim sarışın güzelin olduğu yere korkuyla bakmaya başladım. Ağzını mendiliyle kapamış hala kahkahalarla gülüyordu. Sık sık arkasına dönüp uzun süre salonda beni aradı durdu. Belki de anlamsız didişmemiz öyle çabuk bittiği için üzülüyor veya başka ne yaramazlık yapabileceğimi düşünüyordu. Tanışmamız böyle oldu. O akşamdan sonra benden bir adım ayrılmaz olmuştu. Hep peşimdeydi. Acımasızca izliyordu beni. Eziyet ediyordu bana. Zorbaca acı çektiriyordu. Benimle eğlenmesinin bütün komikliği, bana çılgınca aşık olduğunu söylemesinde, başkalarının yanında beni incitmesindeydi. Anlaşılacağı üzere, benim gibi içine kapanık bir çocuk için bütün bunlar çok ağır ve can sıkıcıydı. Birkaç kez öylesine ciddi, kritik bir duruma düşmüştüm ki, tapındığım hain kadınla tartışacak olmuştum. Saf utangaçlığım, umutsuz üzüntüm, sanki beni sonuna kadar izlemeye kışkırtıyordu onu. Acımasızdı ve ben ondan nereye kaçıp kurtulabileceğimi bilemiyordum. Bana yaptıkları, çevremizde kahkahaların yükselmesine neden olduğu için benimle yeni yeni şakalar yapmak istiyordu. Ama sonunda şakalarını herkes biraz yakışıksız bulmaya başlamıştı. Gerçekten de şimdi hatırlayınca ben de onun benim yaşımda bir çocukla eğlenmekte aşırı derecede ileri gittiğini düşünüyorum. Ne yaparsanız ki yaratılışı öyleydi. Her şeyiyle şımartılmış bir kadın. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla en çok da kocası şımartıyordu onu. Kocası çok şişman, çok kısa boylu, çok saygın, çok zengin ve en azından görünüşte işinde gücünde biriydi. Çevik, telaşlıydı. Bir yerde iki saat duramıyordu. Bizlerden ayrılıp işi olduğunu söyleyerek her gün, bazen günde iki kez Moskova'ya gidiyordu. Onunkinden daha komik, daha saf bir yüz bulmak zordu. Karısına çok düşkün olmasının yanında düpedüz tapıyordu ona. Karısının hiçbir şeyine karışmıyordu. Karısının erkekli kadınlı çok sayıda arkadaşı vardı. Bir kere seveni çoktu. Sonra burada anlattıklarım göz önüne alındığında düşünebileceğinden çok daha ciddi yapıda olmasına karşın arkadaş seçiminde öyle ince eleyip sık dokuyan biri değildi. Ama bayan arkadaşları arasında en çok sevdiği, ötekilerden ayrı tuttuğu, bizim grupta olan, uzak akrabası genç bir bayandı. Aralarında duyarlı, ince bir ilişki vardı. Zıt yapıda iki kişi bir araya geldiğinde kimi zaman aralarında görülen ilişkiye benzer bir ilişkiydi bu. Biri daha ciddidir, duyguları daha derindir, daha temizdir ve öteki kendini dürüstçe değerlendirerek, soylu bir duyguyla ötekinin kendisine göre üstün yanlarını hissederek, kendi isteğiyle ötekine boyun eğer, onun dostluğuna kalbinde büyük yer verir, böylece ayrı yapıda iki insanın arasında o soylu, zarif ilişki doğar. Bir yanda sevgi, sınırsız bir hoşgörü, öte yanda sevgi ve saygı, bir çeşit korkuya varan, öylesine değer verdiği karşısındakinin gözünde kendi değerinin düşeceğine duyulan dehşet, her dakika onun kalbine daha yakın olmak isteğinin kıskançlık tutkusuna varan isteği. İki arkadaş aynı yaşlardaydı ama ikisinin arasında güzellikten başlamak üzere ölçülemeyecek farklılıklar vardı. M'de, M takma adıyla yayınlanmış, M'de çok güzel bir kadındı. Ama onun güzelliğinde değişik, onu öteki güzel kadınlardan ayıran başka bir şey vardı. Yüzünde herkesin bütün sempatisini hemen kendine çeken bir şey vardı. Ya da daha doğrusu onunla karşılaşan birinde soylu, yüce bir sempati uyandıran bir şey. Böyle mutlu yüzler vardır. Yanında herkes sanki daha iyi, daha rahat, daha sıcak hissediyordu kendini. Ne var ki ışık ve güç dolu, hüzünlü, iri gözleri ona her an gözdağı veren, düşman bir şeyden çok korkuyormuş gibi bakıyorlardı. Ve bu korku onun İtalyan Madonnalarının aydınlık yüzlerini andıran sakin, sevimli yüzünü kimi zaman öylesine bir hüzünle kaplıyordu ki, onun yüzünü böyle görenler kendilerinin de büyük bir üzüntüsü varmış gibi hissediyorlardı. Bu solgun, zayıf yüzün pürüzsüz güzelliğinin ve tertemiz, kusursuz hatlarının arasından derin bir hüznün ciddiliği, küçük çocukların aydınlık yüzünde sık sık görülen, yakın geçmişte güven dolu, belki de yapmacıksız mutluluk günlerinin o gizli elemi kendini gösteriyordu. Bu durgun ama ürkek, kararsız gülümseme insanları ona öylesine çekiyordu ki, herkesin kalbine ister istemez kendini uzaktan belli eden bir acıma, tatlı, içten bir endişe doluyordu. Ama bu güzel kadın, gerçi birisine ilgi, yakınlık göstermesi gerektiğinde her ne kadar soğuk, ilgisiz olmasa da, görünüşte hiç de konuşkan değildi ve içe kapanıktı. Günlük yaşamlarında hemşireler gibi olan kadınlar vardır. Onlardan hiçbir şeyinizi, en azından ruhunuzdaki acılarınızdan hiçbirini gizleyemezsiniz. Acımız olduğunda cesaretle, umutla, onları sıkacağımızdan korkmadan gideriz onlara. Ayrıca bazı kadınların kalbinde belki de ne sınırsız sabırsız bir sevgi, merhamet, her şeyi bağışlama bulabileceğimizi de çok azımız biliriz. Bu temiz kalplerde bütün bir sempati, avutma, umut hazinesi vardır. Ne var ki onların çok seven, çok acı çeken kalplerinin de sık sık yaralandığı olur. Ama bu yara, meraklı gözlerden ne denli gizlenirse gizlensin, derin hüzün kendini daha derine saklar, gizler. Yaranın derinliği de, irini de, pis kokusu da korkutmaz böyle kadınları. Onlara yaklaşanlar bunu hak etmiş insanlardır. Ayrıca onlar sanki başarı için doğmuşlardır. M, uzun boylu, kıvrak yapılıydı. Biraz ince ama düzgün bir bedeni vardı. Hareketleri birbirini tutmuyor gibiydi. Bazen ağır, yumuşak, hatta biraz ağır başlı, bazen çocukça çabuktu. Hareketlerinde aynı zamanda sanki çekingen bir uysallık, ürkek, savunmasız ama hiç kimseden savunma istemeyen bir şey vardı. Acımasız sarışının yakışıksız sataşmalarının beni utandırdığını, sıktığını, çok üzdüğünü söylemiştim. Ama bunun herkesten sakladığım gizli, tuhaf, aptalca hazinesinin üzerine titreyen cimri bir Yahudi gibi üzerine titrediğim bir başka nedeni daha vardı. Zalim kadının, onun alaycı masmavi bakışının ulaşamayacağı karanlık bir köşede başım önüme eğik, utanç, korku, şaşkınlık içinde sarışın güzeli yalnızca düşündüğümde bile dehşete kapılıyordum. Sözün kısası, aşıktım. Yani, tutalım ki saçmadır bu dediğim, olacak şey değil. Peki öyleyse, çevremdeki insanların içinde neden yalnızca bir kişiyi gördüğümde dikkat kesiliyordum? Hiç de kadınları izleyecek, onlarla ilgilenecek yaşta olmadığım halde, niçin yalnızca ondan ayıramıyordum bakışımı? Hava bozuk olduğu akşamlar, evde kapalı kaldığımızda daha çok salonun bir köşesine çekiliyor, yapacak başka işim olmadığı için yalnızca çevreme bakınıyordum. Acımasız sarışından başka pek az kişi konuşuyordu benimle çünkü. Böyle akşamlar dayanılmaz sıkılıyordu canım. Bir akşam yakınımda oturanlara bakıyor, onların çoğu zaman tek sözcüğünü anlamadığım konuşmalarını dinliyordum. O sırada M'nin, oradaydı çünkü, sakin bakışı, hoş gülüşü, çok güzel yüzünü izliyordum. Tanrı bilir neden büyülenmiş gibi bakıyordum onun o sakin gözlerine, hoş gülüşüne. Bu son derece tatlı, tuhaf duygum hiç bırakmıyordu beni. Çoğu zaman saatlerce ayıramıyordum ondan gözümü. Her hareketini, her tavrını ezbere biliyordum. Kalın, berrak ama biraz boğuk sesinin her tınısını biliyordum. Çok tuhaftır, bütün bu gözlemlerim, ürkek ve tatlı bir izlenimin yanında anlaşılmaz bir merakla dolduruyordu içimi. Sanki bir sırrı çözmeye çalışıyordum. Canımı en çok sıkan, M'nin yanında benimle alay edilmesiydi. Bu alayların, komik takılmaların beni küçük düşürdüğünü düşünüyordum. Herkes bana gülmeye başladığında, kimi zaman M bile elinde olmadan katılıyordu bu gülüşmelere, umutsuzluk içinde, üzüntüden kendimde olmadan kaçıyordum bana eziyet edenlerden. Üst kata çıkıp, günün geri kalan bölümünü odamda geçiriyordum. Salona inmeye cesaret edemiyordum. Gel gelelim, utancımı, heyecanımı kendimde anlayamıyordum. Her şey içimde bilinçsizce olup bitiyordu. M ile henüz iki sözcük konuşmuş değildim. Elbette buna cesaret edecek durumda da değildim. İşte benim için dayanılmaz sıkıcı geçmiş bir günün akşamında yürüyüşe çıkmış gruptan arkada kalmıştım. Çok yorgundum, eve kestirmeden bahçeden gidiyordum. Bahçenin ıssız yollarından birinde M'yi gördüm. Bir bankta oturuyordu. Bu ıssız yeri bilerek seçmiş gibi başı önünde, elinde mendiliyle oynayarak yapayalnız oturuyordu. O kadar dalgındı ki ancak tam önüne geldiğimde fark edebilmişti beni. Hemen kalktı banktan, öte yana döndü. Mendiliyle çabucak sildi gözlerini. Ağlıyordu. Gözlerini kuruladıktan sonra gülümseyerek baktı bana. Birlikte eve doğru yürüdük. Bu arada neler konuştuğumuzu hatırlayamıyorum. Ama çeşitli bahanelerle sık sık uzaklaştırıyordu beni yanından. Kah kendisine bir çiçek koparmamı, kah biraz ötedeki yolda atla kimin gittiğine bakmamı istiyordu. Ben yanından ayrıldığımda hemen gözlerine götürüyordu mendilini. Bir türlü dinmeyen, kalbinden taşıp gelen gözyaşlarını siliyordu. Onu çok sıktığımın farkındaydım. Bu yüzden sık sık bir yerlere gönderiyordu beni. Bunu benim fark ettiğimin kendisi de farkındaydı ama yapabileceği başka bir şey yoktu. Bu daha da acı veriyordu bana. Kabalığım için, anlayışsızlığım için neredeyse umutsuzluğa varacak derecede kızıyordum kendime. Ama gene de onu kırmadan, onun acısını fark ettiğimi belli etmeden yanından nasıl ayrılabileceğimi bilemiyordum. Hüzünlü bir şaşkınlık, hatta korku içinde kendimi bütünüyle kaybetmiş, bir türlü gelişemeyen aramızdaki konuşmayı desteklemek için ne söyleyeceğimi bilemeden yanı sıra yürüyordum. Bu karşılaşma çok etkilemişti beni. Akşam süresince açgözlü bir meraktan gizliden izledim M'yi. Gözümü ayırmadım ondan. Ama öyle oldu ki ona bakarken iki kez yakaladı beni. İkinci yakaladığında gülümsedi bana. Bu onun o akşam süresince ilk gülümsemesiydi. Şimdi daha da solgun olan yüzünden o hüzün hala gitmemişti. Yanında oturan, laf taşıdığı dedikoduculuğu yüzünden hiç kimsenin sevmediği ama herkesin korktuğu, ister istemez, hoş görünmeye çalıştığı huysuz, şirret bir koca karıyla sessizce konuşuyordu. Saat 10'da M'nin kocası geldi. O zamana kadar çok dikkatli, onun hüzünlü yüzünden gözlerimi ayırmadan bakıyordum M'ye. Şimdi, beklenmedik bir anda kocasının gelmesi üzerine ürperdiği, zaten soluk olan yüzünün birden mendil gibi bembeyaz kesildiği kaçmamıştı gözümden. Bu öylesine açıktı ki herkes fark etmişti. Biraz ötemde konuşanlardan zavallı M'nin durumunun hiç de iyi olmadığı sonucunu çıkarmıştım. Kocasının Araplarınki gibi tutkulu sevgisinden değil, gururuna düşkünlüğünden çok kıskanç biri olduğunu söylüyorlardı. Her şeyden önce Avrupa görmüş, çağdaş, yeni düşüncelere açık, idealleriyle tanınmış biriydi. Uzun boylu, oldukça yapılı, siyah saçlı, favorileri Avrupa stili, kırmızı yüzü mağrur, dişleri şeker gibi bembeyaz ve kusursuz centilmen tavırlı bir erkekti. Zeki olduğunu söylüyorlardı. Bazı çevrelerde hiçbir şey yapmadan, yapmak da istemeden, başkalarının sırtından geçinerek yağ bağlayan, tembelliklerinden, avareliklerinden kalplerinin yerinde bir parça yağ olan bir tür insanın zeki olduğunu söylerler. Sürekli olarak onların dehalarını körelten bir takım karma karışık, düşmanca nedenlerden ötürü bir şey yapamadıklarını, bu yüzden üzgün olduklarını söylediklerini duyarsınız. Bu, benim o karınları tok şişkolarımın her yerde bol bol kullandıkları, tartüfün boş sözleri gibi insanları artık bıktırmış, tantanalı bir biçimde öne sürdükleri bir cümlesi, motor dresi parolası, dövizidir. Bununla birlikte kendilerine bir türlü yapacak bir iş bulamayan, gerçi aradıkları falan da yoktur ya, bu şakacı insanların bazıları kalplerinin yerinde bir yağ parçası değil, tam tersine genel olarak söylenecek olursa çok derin bir şeyin olduğunu herkesin öğrenmesi, en usta bir cerrahın bile bu konuda elbette kibarlıklarından bir şey söyleyemeyeceğini düşünmesi için özellikle didinirler. Başkalarının hatalarını, zayıflıklarını ortaya dökmekten, eleştirmekten başka yapacak şeyleri olmadığı için, ayrıca iyilik duygusu da onlara ancak istiridyeye verilen kadar olduğu için, böylesine koşullar altında insanların arasında oldukça ihtiyatlı davranmaları da olağandır. Bununla aşırı derecede övünürler. Neredeyse bütün dünyanın sahibi sanırlar kendilerini. İnsanların kendilerine sakladıkları istiridye olduklarını sanırlar. Kendileri dışındakiler aptaldırlar. Suyu bitene kadar sıkacakları portakal veya süngerlerdirler. Bu güzel düzenin sürüp gitmesinin başlıca nedeni de onların her şeyin sahibi ve çok zeki, üstün karakterli olmalarıdır. Sınırsız mağrur olmaları yüzünden kendilerinde bir eksikliğin bulunduğunu kabul etmezler. Tartüflerin, Falstaffların öylesine çok düzenbazlık yapmış, sonunda bunun olağan olduğunu, yaşamaları için düzenbazlık yapmaları gerektiğini düşünmeye başlamış tartüflerin, Falstaffların kişiliklerinde yaşayan düzenbazlara benzerler. Dürüst olduklarını çevrelerindeki insanlara öylesine sık anlatmaya başlamışlardır ki, sonunda kendilerinin gerçekten dürüst olduğuna, yaptıkları düzenbazlıkların gerçekte dürüstlük olduğuna inanır olmuşlardır. Vicdanlarında kendilerini dürüstçe yargılayabilmeleri yeterli değildir. Böyle şeyler için çok şişmandırlar. Onlar için her zaman ve her yerde ön planda altın kişilikleri, onların moloh ve vaalleri ve yüce kişilikleridir. Bütün doğa, bütün dünya onlar için, benim küçük ilahım onda ille de kendine baksın, sürekli kendine haz duyarak seyretsin, orada kendinden başka kimseyi görmesin diye yaratılmış görkemli, dev bir aynadır. Bu durumda öteki insanları öylesine değersiz, biçimsiz görmesi olağandır. Her durumda kullanılmaya önceden hazır cümleleri vardır. Üstelik ustalıkla kullandıkları çok moda cümlelerdir bunlar. Hatta uyarlar bu modaya. Başarılı olacağını hissettikleri bu düşünceleri her köşe başında yaymaya çalışırlar. Evet, böyle moda bir cümleyi yakalamakta yeteneklidirler. Kendi sözleriymiş gibi herkesten önce sahiplenirler onu. İnsanlığa pek derin sempatilerini Rus hayırseverliğinde en doğru iyi yöntemin hangisi olduğunu anlatmak, her atomu bu sümüklü böceklerin tümünden çok daha değerli romantizmi sürekli karalamak için bu söylemleri hemen belleklerine kaydederler. Ama doğal çizgi dışındaki ara geçişli, tam hazmedilmemiş gerçekleri anlamakta kafaları çalışmaz. Henüz olgunlaşmamış, oturmamış, yüzer gezer her şeyi yatsırlar. Karnı tok bu insanlar, ömürlerini neşe içinde geçirmişlerdir. Önlerine her şey hazır gelmiştir. Kendileri hiçbir şey yapmamışlardır. Her işin ne denli zor olduğunu bilmezler. Bu yüzden yağlı duygularına pürüzlü bir şeylerin dokunması çok kötü olur. Bu yüzden asla bağışlamaz, kendilerine yapılanı her zaman hatırlar, intikamlarını zevkle alırlar. Sonuçta benim bu kahramanım da moda cümlelerle, her çeşidinden etiketle, öğütlerle dolu aşırı derecede şişmiş dev bir çuvaldan başka bir şey değildi. Bütün bunların yanında Bay M'de değişik özellikleri olan ilginç biriydi de, nüktedandı, konuşkandı, sürekli bir şeyler anlatırdı ve konuk salonlarında her zaman çevresinde bir grup toplanırdı. O akşam özellikle etkileyiciydi. Sohbeti başarıyla yönetiyordu. Formunda ve neşeliydi. Bir şeye sevinmiş gibiydi. Herkesin dikkatini üzerinde toplamayı başarıyordu. Ama M akşam süresince hastaydı sanki. Yüzü öylesine hüzünlüydü ki hep Bahçedeki gözyaşları uzun kirpiklerinde gene belirecek gibi geliyordu bana. Bütün bunlar aşırı derecede şaşırtıyordu beni, hayrete düşürüyordu. Tuhaf bir merak içinde ayrıldım salondan ve bütün gece rüyamda M'yi gördüm. Oysa o zamana kadar öyle tuhaf rüyalar çok seyrek görürdüm. Ertesi sabah erken, benim de rol aldığım canlı tablolar provasına çağırdılar beni. Canlı tablolar, sonra tiyatro, sonra balo. Bütün bunlar aile bayramı nedeniyle. Ev sahibimizin en küçük kızının doğum günüydü. En çok 5 gün sonra bir akşamda olacaktı. Neredeyse doğaçlama yapılacak bu bayrama Moskova'dan, çevre yazlıklardan 100 kişi daha çağrılmıştı. Bu yüzden evin içinde büyük bir telaş, koşuşturma, kargaşa vardı. Provalar, daha doğrusu giysilerin kontrolü uygunsuz bir saate, sabaha alınmıştı. Çünkü ev sahibimizin dostu ve konuğu olan rejisörümüz ünlü sanatçı P., ev sahibimizle dostluğu nedeniyle tabloların düzenlenmesi, bizleri yetiştirme işini üzerine almaya razı olmuştu. Aksesuarları almak, bayram için son hazırlıkları tamamlamak amacıyla Moskova'ya gideceğinden acele ediyordu. Zaman kalmamıştı çünkü. Bir tabloda M ile ikimiz birlikteydik. Orta Çağ yaşamından Bayan M ve Beyzadesi adında bir tabloydu bu. Provada M ile yan yana gelince anlatılamaz bir heyecana kapıldım. Dünkü olaydan sonra içimi dolduran bütün o düşüncelerimi, kuşkularımı, tahminlerimi gözlerimden hemen okuyuverecek gibi geliyordu bana. Ayrıca onu dün ağlarken yakaladığım, üzüntüsüne engel olduğum için ona karşı sanki suçluymuşum, hiç de hoş olmayan bir tanık, sırrına istenmeyen bir ortakmışım gibi ister istemez bana ters ters bakmak zorunda olacağını düşünüyordum. Ama şükürler olsun durumu kolay atlattım. Düpedüz hiç kimse fark etmedi beni. M'nin ise görünüşte benimle de provayla da ilgilendiği yoktu. Çok dalgın, üzgün, hüzünlüydü. Büyük bir endişesi olduğu belliydi. Rolümü bitirince üstümü değiştirmek için koşarak odama çıktım. 10 dakika sonra bahçeye bakan taraçaya çıktım. Hemen hemen aynı anda öteki kapıdan M çıkmıştı taraçaya. Tam o sırada M'nin mağrur tavırlı kocasını karşımızda gördüm. Bahçeden dönüyordu. Kalabalık bir bayan grubunu bahçeye götürmüş, onları orada boş gezenin boş kalfası bir kavalyer servanta teslim etmişti. Karı kocanın karşılaşmayı hiç beklemedikleri belliydi. M, nedendir bilinmez birden şaşırdı. Sabırsız hareketlerinden canının sıkıldığı belliydi. Islıkla, tasasızca bir arya söyleyen, yol boyunca dalgın dalgın favorilerini düzelten kocası, şimdi karısıyla karşılaştığında kaşlarını çatmış, o anda hatırladığım zalim bakışıyla ona bakmaya başlamıştı. Karısının elindeki kitabı görünce, ''Bahçeye mi gidiyorsunuz?'' diye sordu. M, hafiften kızararak, ''Hayır,'' dedi, ''koruya gidiyorum. Yalnız mı?'' M, beni göstererek, ''Onunla,'' dedi. Hayatında ilk kez yalan söyleyen biri gibi çatallı, anlaşılamayan bir sesle ekledi. ''Sabahları gruptan ayrı dolaşıyorum.'' Bense demin büyük bir grup götürdüm oraya. Noyu Kameria'da yolcu etmeye hazırlanıyorlar, biliyorsunuz. Gidiyor. Odessa'da onun için kötü bir şeyler olmuş. Kuzininiz, sarışın güzelden söz ediyordu. Bir yandan gülüyor, bir yandan da neredeyse ağlayacak gibi. Her şeyi birden yapıyor, ne olduğunu anlayamıyor insan. Ancak kuzininiz bana Noya kızgın olduğunuzu, bu nedenle onu yolcu etmeye gitmeyeceğinizi söyledi. ''Elbette, saçma bu, öyle değil mi?'' M, taraçanın merdiveninden inerken, ''Şaka etmiş.'' dedi. M, saplı gözlüğünü bana doğrultup ağzını bükerek sordu. ''Demek her günkü kavalye servantımız bu oluyor.'' Adamın saplı gözlüğünü bana doğrultması, alaylı tavrı çok kızdırmıştı beni. ''Beyzadesi!'' diye haykırdım ve doğrudan yüzüne bakarak bir kahkaha attım. Merdivenden 3 basamak aşağı atladım. ''Bay M, yolunuz açık olsun.'' diye mırıldanarak içeri girdi. Kuşkusuz hemen M'nin yanına gittim. Beni kocasına gösterdiğinde, M beni birlikte dolaşmaya 1 saat önce davet etmiş, tam 1 aydır sabahları birlikte dolaşmaya çıkıyormuşuz gibi yapmıştım. Ama bir türlü anlayamıyordum. Kocasını görünce neden öyle şaşırmıştı, bozulmuştu? O küçük yalanına başvurduğunda aklında neler vardı? Yürüyüşe yalnız çıkacağını neden gizlemişti? Ona şimdi nasıl bakacağımı bilemiyordum. Ama hayretten şaşkına dönmüş bir durumda, son derece saf, yavaş yavaş bakmaya başlamıştım yüzüne. Ne var ki bir saat önce provada olduğu gibi şimdi de varlığının farkında değil gibiydi. Yüzüne baktığımı da bakışımdaki soruları da hissetmiyordu. Şimdi yüzünde, heyecanında, yürüyüşünde, her zaman görülenden daha derin bir endişe, acı dolu bir endişe vardı. Adımlarını giderek sıklaştırarak aceleyle bir yere gidiyordu. Bahçeden yana dönerek her yola, korudaki her patikaya huzursuzca bakıyordu. Ben de bir şey bekliyordum. Ansızın arkamızda toynak sesleri duyduk. Birden grubumuzdan ayrılmaya karar vermiş, Noyu yolcu eden atlı büyük bir kalabalıktı bu. Kadınların arasında Bay May'nin sözünü ettiği benim sarışın da vardı. Sarışın güzel şimdi, Doru harika bir at üzerinde ustaca giderken her zamanki alışkanlığıyla bir çocuk gibi kahkahalarla gülüyordu. Yanımızdan geçerken Noy'un şapkasını çıkardı ama durmadı. May'e de bir şey söylemedi. Biraz sonra grup gözden kayboldu. Dönüp May'nin yüzüne bakınca şaşkınlığımdan bir çığlık atmamak için zor tuttum kendimi. Yüzü çarşaf gibi bembeyazdı. Gözlerinden aşağı iri gözyaşları damlaları yuvarlanıyordu. O anda karşılaştı bakışlarımız. May birden kıpkırmızı oldu. Hemen öte yana döndü. Yüzündeki huzursuzluk, keder açıkça belliydi. Orada fazlaydım. Dün olduğundan bile fazlaydım. Gün gibi apaçıktı bu. Peki ama nereye kaybolabilirdim? Me, o anda aklıma gelmiş gibi birden elindeki kitabı açtı. Yüzü kıpkırmızı, besbelli, bana bakmamaya çalışarak şimdi farkına varmış gibi şöyle dedi. ''Aa, ikinci bölümmüş bu. Yanlış almışım. Lütfen gidip birinci bölümü getirir misin bana?'' Bunda anlamayacak ne vardı? Rolüm bitmişti. Yanından bundan daha açık biçimde de kovamazdı beni. Elimde kitapla koşarak uzaklaştım. Bir daha da geri dönmedim. Birinci bölüm o sabah sakin sakin yatıyordu masanın üzerinde. Ama ben kendimde değildim. Dehşet içindeymişim gibi çarpıyordu kalbim. Elimden geldiğince M ile karşılaşmamaya çalışıyordum. Öte yandan kendini beğenmiş Bay M'yi şimdi onda kesinlikle özel bir şeylerin olduğunu düşünerek vahşi bir merakla izliyordum. Bu komik merakımda neyin olduğunu kesinlikle bilemiyorum. Yalnızca o sabah gördüğüm her şeye duyduğum tuhaf şaşkınlığı hatırlıyorum, o kadar. Ama benim için gün yeni başlıyordu ve o gün benim için birçok olayla doluydu. Öğlen yemeğini çok erken yedik. Akşama yakın köylerden birine oranın köy bayramı nedeniyle eğlenceli bir gezi düzenlenmişti. Bu yüzden hazırlanmak için zamana ihtiyaç vardı. 3 gündür aklımda hep çok eğleneceğimi düşündüğüm bu gezi vardı. Kahve içmek için hemen herkes taraçada toplanmıştı. Sıraların arasından dikkatlice geçip 3 sıra koltuğun arkasına sinmiştim. İçimde büyük bir merak vardı ama M'ye gözükmek istemiyordum. Ne var ki rastlantı beni zalim sarışının yakınına götürmeyi uygun bulmuştu. O anda çok tuhaf, inanılmaz bir şey olmuştu ona. Bir o kadar daha güzelleşmişti. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama bu çeşit mucizeler kadınlarda sık, hatta çok sık görülür. Bu sırada aramızda uzun boylu, soluk benizli, yeni, genç bir konuk vardı. Onun bizim sarışının uzatmalı hayranlarından biri olduğunu herkes biliyordu. Sırf bizim sarışın güzele sırılsıklam aşık olduğu söylenen, o gün kente giden Noy'un yerini doldurmak için Moskova'dan yeni gelmişti. Yeni konuğumuzun sarışın güzelliği ilişkisi tıpkı Shakespeare'in boş yere çıkan sürüyle gürültüsündeki Benedict'in Beatrice'le olan ilişkisi gibiydi. Sözün kısası, bizim sarışın güzel o gün olağanüstü başarılıydı. Şakaları, konuşması öylesine zarif, öylesine saf, sade, öylesine bağışlanır, dikkatsizdi. Herkesin onu pek beğendiğine, kendine öylesine bir güvenle inanıyordu ki, gerçekten de herkes ona özellikle hayran gibiydi. Çevresini almış, onu merakla dinleyen bir kalabalık hiç eksik olmuyordu yanından. O gün olduğu kadar çekici hiç olmamıştı. Her sözcüğü ayartıcı, olağanüstüydü ve hemen ağızdan ağza dolaşıyordu. Hiçbir şakası, hiçbir çıkışı boşa gitmiyordu. Kimsenin ondan bu kadar tatlı, parlak, zeki olacağını beklemediği belliydi. Her günkü en iyi özellikleri keyfi bir çılgınlığa, en inatçı, neredeyse palyaçoluğa varan bir çocukluğa karışmıştı. Bunları çok az kişi, o da seyrek, fark edebiliyordu. Fark ederse de inanmıyordu öyle olduğuna. Bu yüzden şimdiki olağanüstü başarısı, taraçada bulunanlar arasında şaşkın fısıltıların dolaşmasına neden oluyordu. Ne var ki onun bu başarısına yardımcı olan önemli, oldukça hassas bir durum vardı ortada. En azından o anda M'nin kocasının oynadığı rol göz önüne alınacak olursa böyle söylenebilirdi. Şımarık güzel, şurasını da belirtmeliyim, sırf oradakileri eğlendirmek, en azından gençleri neşelendirmek için kendi gözünde çok önemli olsa gerek, birçok nedenden ötürü acımasızca saldırmaya başlamıştı M'nin kocasına. Aralarında nüktelerle, alaylarla, istihzalarla dolu bir atışma başlamıştı. Kullandıkları sözcükler dayanılmaz, tehlikeli, son derece düşmanca, doğrudan hedefe giden ama hiçbir yandan savunulamayacak üstü kapalı ve dümdüz, zavallı hedefi çaresiz bırakan, onu kudurtan, en komik öfkelere kaptıran sözcüklerdi. Kesin bilmiyorum ama bütün bu çatışma daha önceden planlanmış gibi geldi bana. Bu çılgın çatışma daha yemekte başlamıştı. Çılgın diyorum çünkü Bay M silahları bırakacağı benzemiyordu. Yenilmemek, darmadağın olmamak, ününü kaybetmemek için tüm zekasını, espri yeteneğini, hazır cevaplılığını kullanmaya karar vermişe benziyordu. Olay tanıkların ve savaşan tarafların kahkahaları arasında devam ediyordu. Bay M için en azından bugün düne benzemiyordu. M'nin kıskanç kocasını gülünç duruma düşürmek isteyen çılgın arkadaşına birkaç kez engel olmaya çalıştığı, şöyle düşünecek olursak, her olasılığı, benim belleğimde kalanları, nihayet bu çatışmada benim rolümü göz önüne alacak olursak apaçık ortadaydı. Olay ansızın, komik bir biçimde ve hiç beklenmedik bir anda oldu. İnadınaymış gibi, o sırada bir olay çıkacağından kuşku etmeden, biraz önceki güvenlik önlemlerimi unutmuş, görünen bir yerde dikiliyordum. Birden Bay M'nin karısına umutsuzca, sırılsıklam aşık olarak onun can düşmanı ve gerçek rakibi diye ön plana ben sürülmüştüm. Benim zalim sarışınım öyle olduğuna yeminler ediyor, delilleri olduğunu söylüyor, söz gelimi o gün koruda gördüklerini anlatıyordu. Ama sözünün sonunu getiremedi. Çünkü en çılgın bir anda kesmiştim sözünü. O an öylesine acımasızca hesaplanmıştı, sona, olayın alaylı çözümüne öylesine haince hazırlanmıştı ve öylesine gülünç düzenlenmişti ki, hiçbir şeyin frenlemediği kahkahalar bu son çıkışı taşlandırmıştı. Gerçi en can sıkıcı rolün bana düşmediğini de anlamıştım. Ama o kadar bozulmuş, o kadar sinirlenmiş, korkmuştum ki, gözlerim yaşlı, üzgün, umutsuz, utançtan soluk soluğa fırlamıştım iki koltuğun arasından. Öne çıkmış benim zalim sarışının karşına dikilip ağlamaktan, öfkeden kesik kesik bir sesle bağırmıştım. ''Utanmıyor musunuz siz? Bunca bayanın arasında yüksek sesle böylesine iğrenç şeyler söylemeye utanmıyor musunuz? Erkeklerin arasında bir çocuk gibi davranıyorsunuz. Neler söylüyorlar sizin için, biliyor musunuz? Koca kadınsınız, üstelik evlisiniz.'' Sözümün sonunu getiremedim. Büyük bir alkış kopmuştu. Bu çıkışım gerçek bir furore etkisi yaratmıştı. Bu çocukça davranışım, gözyaşım, en önemlisi de sanki Bay M'yi savunur duruma düşmem, bütün bunlar çılgınca kahkahalara neden olmuştu. Öyle ki o anı hatırladıkça şimdi bile gülmek gelir içimden. Şaşkın bir durumdaydım. Dehşetten sanki aklımı yitirmiştim. Barut gibi parlayıp ellerimle yüzümü kapadım. Kapıya koştum. Kapıda taraçaya çıkmakta olan uşağa çarpıp elindeki tepsiyi düşürdüm. Koşarak üst kata, odama çıktım. Kapının dışında asılı anahtarları öfkeyle çıkarıp aldım. İçeriden kilitledim kapıyı. Bunu iyi yapmıştım. Çünkü büyük bir kalabalık gelmişti arkamdan. Aradan bir dakika geçmemişti ki, grubumuzun en güzel bayanları odamın kapısında toplanmıştı. Onların çın çın öten kahkahalarını, aralarında konuşmalarını duyuyordum. Kırlangıçlar gibi hep bir ağızdan cıvıldaşıyorlardı. Hepsi, istisnasız hepsi bir dakikalığına olsun kapıyı açmamı rica ediyor, yalvarıyor, bana bir zarar vermeyeceklerine, yalnızca beni doya doya öpeceklerine yeminler ediyorlardı. Peki ama bu yeni gözdağından daha korkunç ne olabilirdi? Kapalı kapının arkasında, yüzümü yastığıma gömmüş, utancımdan cayır cayır yanıyordum. Açmıyordum kapıyı, sesimi bile çıkarmıyordum. Uzun süre vurdular kapıya, yalvarıp yakardılar. Ama ben 11 yaşında bir çocuğun duygusuzluğuna, sessizliğine gömülmüştüm. Peki ne yapacaktım şimdi? Her şey, öylesine hırsla sakladığım, gizlediğim her şey apaçık ortaya çıkmıştı. Artık ömür boyu sürecek bir yüz karası, bir utanç bekliyordu beni. Doğrusunu isterseniz, Öylesine korktuğum, gizlemeye çalıştığım şeyi aslında bir ad bulamıyordum. Ama ne derseniz deyin, bir şeyden korkuyordum işte. Ve ad bulamadığım o şeyin ortaya çıkmasından ölesiye korkuyordum. O dakikaya kadar yalnızca bir şeyi bilemiyordum. Neydi bu? İşe yarayan bir şey miydi, yaramayacak bir şey mi? İyi bir şey miydi, kötü bir şey miydi? Övünülecek bir şey miydi, yoksa utanılacak bir şey mi? Şimdi acılar, büyük bir keder içinde bunun komik ve utanılacak bir şey olduğunu öğrenmiştim. Aynı anda içgüdüsel olarak böyle bir hükmün hem yanlış, hem insafsız, hem kaba olduğunu da hissediyordum. Ama darmadağındım ben, mahvolmuştum. Beynim durmuş, karmakarışık olmuş gibiydi. Bu hükme karşı duramıyordum, onu yeterince anlayamıyordum bile. Bir şey düşünemiyordum. Kalbimin acımasızca, utanmazca yaralandığını hissediyor, çaresizlik içinde gözyaşları döküyordum. Sinirlerim çok bozuktu. Daha önce hiç böylesine ciddi bir keder, küçülme, utanç duymadığımdan, içimi o güne kadar tanımadığım bir hiddet ve nefret doldurmuştu. Üstelik, gerçekten hiç abartı da yoktu bütün bunlarda. Benim, bir çocuğun henüz yeni, tam biçimlenmemiş ilk duygusu kabaca incitilmişti. Hoş, masum ilk utanma duygusu çok erken açığa çıkarılmış, küçük düşürülmüştü. İlk ve belki de çok önemli ciddi estetik izlenimi alaya alınmıştı. Kuşkusuz, benimle alay edenler acılarımın, çektiklerimin çoğundan habersizdi. Benim de bilmediğim, hala korktuğum gizli bir şey yarı yarıya söz konusuydu burada. Can sıkıntısı ve umutsuzluk içinde yüzümü yastığa gömmüş, yatağımda yatmayı sürdürüyordum. Sırayla bir ateş, bir titreme sarıyordu bedenimi. İki soru acı veriyordu bana. O aşağılık sarışın bugün koruda, M ile benim aramda geçmiş neyi görmüş olabilirdi? Ve nihayet ikinci soru. Şimdi M'nin yüzüne nasıl, ne gözle, ne durumda bakacaktım? Onunla göz göze geldiğimde utancımdan, umutsuzluğumdan, o anda yerin dibine girmeyecek miydim? Neden sonra avludaki olağan dışı bir gürültü yarı baygınlığından uyandırdı beni. Kalkıp pencereye gittim. Avluda bir sürü araba, binek atı, sağa sola koşuşturan uşak vardı. Sanki herkes evden ayrılıyordu. Birkaç kişi atına binmişti bile. Öteki konuklar arabalara dağılıyorlardı. Yapılması düşünülen geziyi hatırladım. O zaman bir huzursuzluk usulca sokulmaya başladı kalbime. Avluda atım kleperi aramaya koyuldum. Ama yoktu. Besbelli, unutmuşlardı beni. Dayanamadım. Tatsız karşılaşmalar olabileceğini de, daha yeni uğradığım yüz karasını da düşünmeden koşarak alt kata indim. Korkunç bir haber bekliyordu beni. Bu kez benim için bir at da yoktu, arabalarda bir yerdi. Her at, arabalarda her yer paylaştırılmıştı. İster istemez kaderime boyun eğdim. Bu yeni üzüntüyle şaşkına dönmüş bir durumda, taşlıkta dikiliyordum. Benim için hiçbirinde küçücük bir köşe bile olmayan kupa arabalarının, yaylıların, iki tekerlikli açık arabaların uzun dizisine, kıpır kıpır atların üzerinde süslü bayanlara bakıyordum. Atlılardan biri nedense oyalanıyordu. Grup onun da aralarına katılmasını bekliyordu. Bekledikleri kişinin atı kapıdaydı. Gemini kemirerek, toynaklarıyla eşinerek, huzursuzluğundan ikide bir irkilerek, şaha kalkarak binicisini bekliyordu. İki seyis, saygılı bir biçimde çok yakınına sokulmuş, dizginlerinden dikkatlice tutuyordu. Aslında geziye katılamama neden, çok üzücü bir durumdu. Yeni birçok konuğun gelmiş olması yanında arabalarda bütün yerleri ve atları herkese dağıtmışlardı. Ama bu arada biri benim kleper, iki at hastalanmıştı. Bu durumda olan yalnızca ben değildim. Yeni konuğun, daha önce sözüne ettiğim o soluk benizli gencin de atı olmadığı anlaşılmıştı. Bu tatsız durumu ortadan kaldırmak için ev sahibimiz son çareye başvurmak zorunda kalmıştı. Tam eğitilmemiş, huysuz aygırını önermişti yeni konuğa. Bu arada sırf vicdanını rahatlatmak istediğini ekleyerek aygırının binilebilecek bir at olmadığını, huysuzluğu yüzünden uzun zaman önce onu satılığa çıkardığını, bir alıcı bulurlarsa hemen satacaklarını da söylemişti. Ama uyarılan konuk iyi bir binici olduğunu, nasıl olursa olsun her ata binebileceğini söylemişti. O zaman bir şey dememişti ev sahibimiz. Ama şimdi dudaklarında anlamlı, kurnaz bir gülümsemenin dolaştığını fark eder gibiydim. İyi binici olduğuyla övünen konuğu beklerken ev sahibimiz kendi atına henüz binmemişti. Sabırsızca ellerini ovuşturuyor, ikide bir kapıya bakıyordu. Aygırın dizginlerini tutan, insanı durup dururken öldürebilecek böyle bir aygıra bu kadar yakın olabildikleri için kalabalığın önünde gururlarından şişinen ikisi ise de aşağı yukarı aynı şeyler anlatılmış olmalıydı. Çünkü efendilerinin dudaklarındaki kurnaz gülümsemeye benzer bir şey onların, cesur konuğun çıkacağı kapıya dikili, beklemekten dışarı uğramış gözlerinde de vardı. Ayrıca aygır, kendi de sahibiyle ve seyisleriyle anlaşmış gibiydi. Kendisini meraklı onlarca gözünü izlediğini hissediyor ve tıpkı bazı yola gelmez çapkınların asılmasına neden olacak yaramazlıklarıyla övündükleri gibi, kötü önüyle gurur duyuyormuş gibi vakur, kibirli bir duruşu vardı. Önünü yok etmeye kalkışacak, o sözüm ona yiğidi bekliyor gibiydi. O yiğit sonunda göründü kapıda. İnsanları beklettiği için üzgünmüş gibi eldivenlerini aceleyle giyerken sağına soluna bakmadan yürüdü, taşlığın merdivenlerinden indi, ancak beklemekten sabırsızlanmış aygırın yelesine tutmak için kolunu uzattığında bakışını kaldırdı ama aygır birden şaha kalktığında oradakiler korkuyla çığlık atınca şaşırdı. Genç konuk geri çekildi. Korkusundan yaprak gibi titreyen, öfkesinden sesli sesli soluyan, kanlı gözlerini oynatan, havaya kalkmaya hazırlanıyormuş gibi, dizginlerini tutan iki seyisi de beraberinde götürmek istiyormuş gibi durmadan ön ayaklarını kaldırıp arka ayaklarının üzerinde doğrulan vahşi aygıra bakmaya başladı. Bir an şaşırmış gibi durdu. Sonra bu küçük şaşkınlığından hafiften kızardı, bakışlarını kaldırıp çevresine dolaştırdı, korkuya kapılmış bayanlara baktı. Kendi kendine konuşuyor gibi, ''Güzel bir at,'' dedi. ''Görünüşe bakılırsa ona binmek çok hoş olacak. Yalnız biliyor musunuz, ev sahibimize dönüp zeki, sevimli yüzüne pek yakışan o geniş gülümsemesiyle ekledi. Ama gitmekten vazgeçtim ben.'' Yanına varılmaz atın sahibi durumdan hoşnuttu. Konuğunun elini heyecanla, hatta minnettarlıkla sıkarak, ''Ben sizin gene de harika bir binici olduğunuzu düşünüyorum.'' dedi. Mağrur bir tavırla ekledi. ''Özellikle nasıl bir canavarla karşı karşıya olduğunuzu ilk bakışta anladığınız için. İnanın, süvaride 23 yıl hizmet etmiş biri olarak ben onun, o asalağın sayesinde 3 kez, yani ona binmeye kalkıştığını her seferinde yere düşmek onurunu tattım.'' ''Evet Tancred dostum benim, burası sana göre değil. Sanırım senin dostun herhangi bir aksakal İlya Muromets, şimdi Karaçaro köyünde bir yerlerde oturmuş senin dişlerinin dökülmesini bekliyordur.'' Ellerini keyifli keyifli ovuşturarak ekledi. ''Hadi götürün onu, zaten boşuna çıkarmıştınız. Şurasını da belirtmek gerekir, Tancred'in ona en küçük bir yararı yoktu, boşuna besliyordu onu. Dahası yalnızca güzelliği için satın aldığı bu işe yaramaz asalağa akıl almaz paralar ödeyen yaşlı süvarinin eski at eğiticiliği önü de yerle bir olmuştu. Ama ev sahibimiz Tancred'le kendini küçük düşürmediği, bir biniciyi daha alt ettiği, böylece önüne ün kattığı için şimdi gurur duyuyor gibiydi. Kavalyer Servant'ı bugün kesinlikle yanında olması gereken sarışın seslendi. ''Nasıl? Gelmiyor musunuz? Korktunuz mu yoksa?'' Yeni konuk, ''İnanın neden o değil?'' diye karşılık verdi. ''Ciddi misiniz?'' ''Bakın, boynumu kırmamı istiyor olamazsınız, değil mi?'' ''Öyleyse siz hemen benim atımı binin. Korkmayın, çok uysaldır. Gecikmeyiz. Hemen yerini değiştirirler. Ben sizinkine bineceğim.'' ''Tancred her zaman öyle kötü olacak değil ya.'' ''Bayan söylediğine göre yapılması gerekir.'' Yaramaz kadın atından atlamış, karşımıza geçip son söyleyeceğini söylemişti. Ev sahibimiz, durumdan pek hoşnut olduğu belliydi. Her zamanki gösterişli, alışılmış, sert, hatta ona göre iyi yürekliliğini gösteren, bayanların özellikle hoşlanacaklarını düşündüğü emekli asker kaba tavrıyla, ''Tancred'in sizin o bayan eğerinizin kendisine vurulmasına izin vereceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz.'' dedi. ''Üstelik boynunuzu kırmanıza da ben izin veremem. Doğrusu hiç de iyi olmaz.'' Onun bu konuşma tarzından hepimiz hoşlanırdık. O sırada gözüne iliştiğim sarışın cesur kadın binici, bakışıyla Tancred'i göstererek takıldı bana. Sulu göz, sen denemek istemez miydin? Geziye katılmayı çok istiyordun çünkü. Özellikle canının hiçbir şeye sıkılmaması için. Odandan boşuna inmemiş olman, yanlış bir şey yaparsam beni iğneleyici sözlerden kurtarman için. Sen öyle değilsindir kuşkusuz. Neyse, söylenecek bir şey yok. Ünlü bir kahramansın sen. Korkmaktan utanırsın. Sarışın kadın, M'nin kapıya en yakın arabasına kaçamak bir göz attıktan sonra ekledi. Özellikle güzel hanımefendin sana bakarken. Güzel sarışın Tankred'e binmek amacıyla atını yanımıza sürdüğünde nefret ve öç duygusu doldurmuştu içimi. Ama onun bu beklenmedik okul çocuğu önerisini duyduğumda neler hissettiğimi anlatamayacağım. Onun M'ye bakışını gördüğümde gözlerim karardı sanki. Ansızın bir düşünce çaktı kafamda. Evet, bir anlık, anlıktan bile kısa. Barutun parlaması ya da dolmuş bir kabın bir anda taşması gibi bir şey. Yüreğim kabardı. O anda bütün düşmanlarımı yerle bir etmek geldi içimden. Onlardan her şeyin öcünü almak, benim nasıl biri olduğumu onlara göstermek istedim. Ya da nihayet şimdiye kadar hiç haberimin olmadığı bu ortaçağ anını bana kimin, nasıl bir mucizeyle öğrettiğini ve kafamın içinde ortaçağ şövalyelerinin, kahramanlarının dövüştüğünü, güzel bayanların ve zafer kazanmışların dolaştığını, soyluların kapılarındaki görevlilerin boru seslerinin yankılandığını, kılıç çakırtılarını, kalabalıkların bağırışlarını ve bütün bağırışlar arasında yalnızca mağrur ruhuna zaferden ve şandan şereften daha büyük haz veren ürkmüş bir kalbin cılız sesinin duyulduğunu gösterecektim. Ama bilmiyorum, o anda bütün bu saçmalıklar ya da daha açıkçası henüz gelecekte olacak ve kaçınılmaz bu saçmalığın önsezisi gene var mıydı kafamın içinde ama zamanın geldiğini biliyordum artık. Kalbim göğsümden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Taşlığın merdivenlerinden nasıl indiğimi, Tankred'in yanına nasıl vardığımı hatırlamıyorum. O heyecan içinde gözüm bir şey görmüyordu. Öfkeden soluk soluğa, haddimi bilmez, mağrur bir tavırla bağırdım. ''Korktuğumu mu sanıyorsunuz?'' Gözyaşlarım yanaklarımı yakıyordu. ''Görün öyleyse.'' Kimsenin bana engel olmak için en küçük bir hareket yapmasına fırsat vermeden, Tankred'in yelesinden yakalayıp ayağımı üzengiye geçirdim. Ama o anda Tankred şaha kalktı, başını salladı, donup kalmış iki seyisin elinden dizginlerini çekip aldı ve rüzgar gibi koşmaya başladı. Herkes çığlıklar atıyordu. Öylesine hızlı giderken öteki ayağımı üzengiye nasıl soktuğumu Tanrı bilir. Ayrıca o arada dizginleri nasıl oldu da kaybetmedim onu da bilmiyorum. Tankred kapesli avlu kapısından dışarı çıkardı beni. Sağa keskin bir dönüş yaptı. Parmaklık boyunca rastgele koşmaya başladı. Ancak o anda arkamda 50 kişinin bağırdığını duydum. O bağırışma duracak gibi çarpan kalbimi öylesine bir hoşlukla, gururla dolduruyordu ki, çocukluk yıllarımın o çılgın dakikasını hiçbir zaman unutmayacağım. Bütün kanım başıma hücum etmiş, kulaklarımı sağır ediyor, korkumu bastırıyordu. Kendimi bilmiyordum. Şimdi hatırladığım kadarıyla bütün bunlarda gerçekten de şövalyece bir şey var gibiydi. Gel gelelim, bütün şövalyeliğim bir anda başlayıp bitmişti. Yoksa kötü şeyler gelecekti şövalyenin başına. Evet, nasıl kurtulduğumu bilemiyorum. Ata binebiliyordum. Öğretmişlerdi bana. Ama benim Kleber binek atından çok koyuna benziyordu. Kuşkusuz, savuracak biraz daha zamanı olsaydı Tankred üzerinden atacaktı beni. Ama 50 adım 4 nala gittikten sonra yolun üzerinde karşısına çıkan büyük bir taştan ürkmüştü. Öyle hızlı giderken durup nasıl birden geri dönmüştü hala bilmiyorum. O anda üzerinden bir top gibi 6 metre öteye nasıl fırlamayıp bir yerimi kırmadım, öylesine sert dönüşte Tankred bacağını nasıl sakatlamamıştı? Çıldırmış gibi başını öfkeyle bir o yana bir bu yana savurarak, bacaklarını alabildiğini havaya kaldırarak, öne her atılışında üzerindeki dişlerini ve pençelerini etine geçirmiş bir aslanmış gibi, beni sırtından atmaya çalışarak avlu kapısına doğru 4 nala gidiyordu. Üzerinden uçtum uçacaktım. Tam düşüyordum ki birkaç atlı beni tutmak için uçarak geldi. İkisi tarlalara giden yolu kesti, öteki ikisi öyle yanaştı. Tankred'i atlarıyla iki yandan öyle sıkıştırdı ki neredeyse bacaklarımı ezeceklerdi. Bu arada Tankred'in dizginlerini de yakalamışlardı. Birkaç saniye sonra avludaydık. Attan indirdiler beni. Yüzüm kireç gibi bembeyazdı, güçlükle soluk alabiliyordum. Rüzgarda kuru bir ot gibi titriyordum. Bütün bedenini arkaya atmış, toynakları yere çakılıymış gibi kıpırdamadan duran Tankred'de buharlar saçan kırmızı burnundan ateşli soluğunu ağır ağır dışarı verirken yaprak gibi hafiften titriyordu. Küçük çocuğun cezasız kalan bu küstahlığı karşısında incinen gururundan, öfkesinden sanki taş kesilmişti. Çevremden telaş, şaşkınlık, korku sesleri yükseliyordu. Boş boş dolaşan bakışım o anda endişeli, yüzü bembeyaz M'nin bakışıyla karşılaştı. Ve o anı unutamam. Bir anda yüzüm kıpkırmızı kesildi. Ateş gibi yandı. Ne oldu bana bilmiyorum artık. Utancımdan, kendi şaşkınlığıma korkumdan ürkekçe önüme eğdim başımı. Ama fark edilmişti benim bu bakışım. Yakalanmıştı. Benden çalınmıştı. Bütün bakışlar M'ye çevrildi. Ve o, bir anda üzerine çevrilen bu bakışlar karşısında karşı koyamadığı saf bir duyguyla küçük bir çocuk gibi kızardı ama kendini zorlayarak tam başarılı olmasa da yüzünün bu kızarmasını bir gülümsemeyle kapamaya çalıştı. Dışarıdan bakışta bütün gruplar son derece komikti kuşkusuz. Ne var ki çok içten, hiç beklenmedik bir olay her şeye değişik bir renk vererek beni genel alay konusu olmaktan kurtardı. Bütün bu kargaşanın suçlusu, o ana kadar amansız düşmanım güzel sarışın birden koşup boynuma sarıldı, öpmeye başladı beni. M'ye bakarak bana yaptığı o çağrıya öylesine bir çılgınlıkla karşılık vermiş olmama inanamamıştı. Ben Tankred'in üzerine atladığımda korkudan ölecek gibi olmuştu, vicdanı sızlamıştı. Şimdi ise her şey bittikten ve herkesle birlikte o da benim özellikle M'ye bakışımı yakaladıktan, utandığımı, yüzümün kızardığını fark ettikten sonra ve nihayet o ana tasasız kafasının romantikliğini, gizli, açığa vurulmamış yeni bir düşünceye eklemesinden sonra benim bu şövalyeliğimden o kadar etkilenmişti ki, duygulanmıştı, benimle gurur duyarak sevinç içinde koşup boynuma atılmıştı, göğsüne bastırmıştı beni. Bir dakika sonra billur iki damla gözyaşının titreştiği içten ciddi küçücük yüzünü kaldırıp çevremizde toplanmış olanlara baktı ve beni göstererek daha önce ondan duymadığımız ağırbaşlı, mağrur bir sesle herkesin ona hayranlıkla baktığını fark etmeden şöyle dedi. Fransızca, ama durum çok ciddi, kesin gülmeyi beyler. Onun beklenmedik bu ani hareketi, bu ciddi küçücük yüzü, bu içten saflığı, ondan hiç beklenmeyen, her zaman gülen gözlerinde beliren bu yürekten gözyaşları öylesine inanılmaz şeylerdi ki, onun çabuk çabuk söylediği bu heyecan dolu sözü ve hareketi karşısında herkes elektriğe çarpılmış gibi dona kalmıştı. Hiç kimse bakışını ondan ayıramıyor gibiydi. Onun duygulu yüzündeki önemli ifadeyi kaçırmaktan korkuyorlardı sanki. Ev sahibimiz bile lale gibi kızarmıştı. Daha sonra utanarak tam bir dakika o harika konuğuna aşık olduğunu itiraf ettiğini söylüyorlardı. Anlaşılacağı gibi bütün bunlardan sonra ben bir şövalye, bir kahramandım. Çevreden sesler yükseliyordu. Delors, Torenburg, alkışlayanlar vardı. Ev sahibimiz, geleceğin gençleri böyle işte, diyordu. Sarışın güzel bağırıyordu. Gelmeli o bizimle, kesinlikle gelmeli. Ona bir yer bulmalıyız. Benim yanımda oturur, kucağımda. Ya da, hayır, yanlış söyledim. İlk tanışmamızı hatırlayıp kahkahalarla gülmeye başlamış, gülmesine engel olamadan düzeltmişti söylediğini. Ama kahkahalarla gülerken bir yandan da, alınmamam için bütün gücüyle beni hoş tutmaya çalışarak elimi yavaşça okşuyordu. Birkaç ses onayladı onu. Evet, kesinlikle. Bizimle gelmesi gerekir, hak etti bunu. Bir anda karar verilmiş, sorun çözülmüştü. Beni sarışınla tanıştıran evlenmemiş yaşlı kıza hemen gençlerden ricalar yağmaya başladı. Ondan evde kalmasını, yerini bana bırakmasını istiyorlardı. Yaşlı kız çok üzülse de gülümseyerek ama öfkesinden için için tıslayarak ister istemez boyun eğmek zorunda kalmıştı bu ricalara. Yanında sığıntı gibi olduğu korumacısı eski düşmanım, şimdiki dostum sarışın çevik atının üzerinde dört nala giderken çocuklar gibi kahkahalar atarak sesleniyordu ona. ''Kıskanıyorum sizi. Ben de sizinle kalmak isterdim. Çünkü biraz sonra yağmur başlayacak. Hepimiz sucuk gibi olacağız.'' Gerçekten de yağmur konusunda tahmini doğru çıkmıştı. Bir saat sonra bardaktan boşanırcasına yağmur başladı ve gezimiz berbat oldu. Köylülerin evlerinde birkaç saat beklemek, yağmur dinince de sırılsıklam eve dönmek zorunda kaldık. Hafif bir sıtma başlangıcıymış gibi titremeye başlamıştım. Yola çıkarken M yanıma gelmiş, üzerimde yalnızca bir ceket olduğuna, boynumun da açıkta olduğuna şaştığını söylemişti. Yağmurluğumu almaya zamanımın olmadığını söylemiştim. Bir toplu iğne almış, gömleğimin büzgülü yakasını daha yukarıdan iğnelemiş, boynundan koyu kırmızı tül atkısını çıkarıp boğazım üşümesin diye boynuma sarmıştı. Bütün bunları yaparken öylesine acelesi vardı ki ona teşekkür bile edememiştim. Ama eve geldiğimizde onu küçük konuk salonunda sarışınla ve Tankred'e binmekten korktuğu için iyi binici ününü kazanan soluk benizli gençle birlikte buldum. Teşekkür etmek, atkısını vermek için yanına gittim. Ne var ki bütün olanlardan sonra şimdi bir nedenle sanki vicdanım sızlıyordu. Bir an önce odama çıkmak, orada kendi başıma kalıp bir şeyleri düşünmek, karara bağlamak istiyordum. İçim duygu doluydu. Atkısını verince her zaman olduğu gibi gene kulaklarıma kadar kızardım. Soluk benizli genç gülerek, ''Bahse girerim, o atkının kendisinde kalmasını çok isterdi.'' dedi. Atkınızdan ayrılacağı için çok üzgün olduğu gözlerinden belli. Sarışın güzel atıldı. Yüzünde üzgün bir ifadeyle başını sallayarak, ''Gerçekten, gerçekten öyle.'' dedi. Böyle bir ''Ah!'' Ama M'nin şakayı daha ileri götürmelerini istemediği anlamına gelen ciddi bakışını fark edince sustu. Hemen çıktım yanlarından. Ama çocuk tavırlı sarışın bitişik odada yetişti arkamdan. İki elimden dostça yakalayıp şöyle dedi. ''Ne biçim insansın sen? O boyun atkısının sende kalmasını istiyorduysan geri vermeyebilirdin onu. Bir yerde unuttuğunu söylerdin, sorun kapanırdı. Nasıl bir çocuksun? Bunu bile yapamadın. Çok komiksin.'' Bunu söylerken yüzümün kıpkırmızı olduğunu fark edince gülümseyerek parmağıyla hafifçe dokunmuştu çeneme. ''Artık senin dostunum değil mi? Düşmanlığımız bitti mi, ne dersin? Evet mi, hayır mı?'' Gülümsedim. Bir şey söylemeden sıktım incecik parmaklarını. ''Pekala, oldu. Neden bu kadar soluk yüzün? Titriyorsun da. Üşüyor musun?'' ''Evet, hastayım.'' ''Ah zavallım benim. Çok etkilendin de ondandır. Bak ne diyeceğim sana. İyisi mi git yat sen. Akşam yemeğini beklemeden yat. Gece iyileşirsin. Hadi gidelim.'' Üst kata çıkardı beni. Görünüşe bakılırsa benimle ilgilenmesi sürücüye benziyordu. Giyinmem için beni bırakıp alt kata koştu. Çay hazırlatıp kendi getirdi. Ben yatmıştım. Sonra kalın bir battaniye getirdi üzerime. Benimle böyle ilgilenmesi beni çok şaşırtıyor, çok duygulandırıyordu. Belki de o gün olanlar, gezi, üşütmüş olmam hassaslaştırmıştı beni. Ama ondan ayrılırken en içten, en yakın bir dost gibi heyecanla, sevgiyle kucaklamıştım onu. O anda bütün duygularım zayıflamış kalbime dolmuştu. Başımı göğsüne dayamıştım. Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Çok duygulandığımı fark etti. Yanılmıyorsam benim hoppa da duygulanmıştı. Sakin bakışını yüzüme doğrultup, ''Sen çok iyi bir çocuksun.'' dedi. ''Lütfen kızma bana, olur mu? Kızmayacaksın değil mi?'' Sözün kısası, en içten, en sadık iki dost olmuştuk. Sabahleyin uyandığımda henüz çok erkendi. Ama güneşin parlak ışınları odama dolmuştu. Yataktan fırladım. Sağlığım yerindeydi. Dinçtim. Dünkü üşütmemin yerini şimdi anlaşılmaz bir canlılık almıştı. Dünkü olayı hatırlıyordum. O anda dün olduğu gibi yeni dostumla, sarışın güzelimizle kucaklaşmak için her türlü mutluluğu gözden çıkarırdım. Ama henüz çok erkendi. Herkes uyuyordu. Çabucak giyinip bahçeye çıktım. Oradan koruya yürüdüm. Ağaçların, yeşilliğin daha sık olduğu yere gittim. Çam ağaçlarının kokusu daha bir yoğundu burada. Sık yaprakların arasından süzülen güneş ışınları yerlerde neşeyle oynaşıyordu. Harika bir sabahtı. Yürüyerek, farkına varmadan korunun öte ucuna, Moskova ırmağına kadar gitmişim. Irmak 200 adım ötemde, yamacın dibindeydi. Karşı kıyıda ot biçiyorlardı. Orakçıların her savuruşunda keskin sıra sıra orakların güneşin ışığında hep birlikte nasıl parladığını, sonra parlayan yılanlar gibi gene birden nasıl kaybolduğunu, köklerinden kesilen otların uzun ve kalın, Dümdüz sıralar oluşturarak yattıklarını izliyordum. Aradan ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum. Koruda 20 adım ötemde, şoseden ayrılıp bey evine giden patikada sabırsız soluyan bir atın toynak sesini duyunca ayıldım. Atın toynak sesini daha uzaktan gelirken de duymuş muydum, yoksa yaklaşıp koruda durduğunda mı duymuştum, bilmiyorum. Ama dalgınlığımdan uyuyana kadar uzun süre sesinin kulaklarımda olduğunu biliyorum. Merakla koruya girdim ve birkaç adım yürüdükten sonra aceleci ama alçak sesler duydum. Biraz daha yaklaştım. Konuşanları görmeme engel son yaprakları, dalları aralayınca şaşkınlık içinde birden geriye attım kendimi. Tanıdık beyaz bir giysi görür gibi olmuştum. Yumuşak bir kadın sesi müzik gibi dolmuştu kalbime. Neydi bu? Bir atlının yanında ayakta duruyordu. Atlı atının üzerinden çabuk çabuk bir şeyler söylüyordu ona. İşin tuhafı, atlının yanımızdan dün sabah ayrılan ve Bay May'nin öylesine ilgilendiği genç, Noy olduğunu görünce şaşırdım. Oysa onun uzak bir yerlere, Rusya'nın güneyine gideceğini söylüyorlardı. Bu yüzden onu bu saatte burada görünce ve May'nin de yalnız olmasına şaşırmıştım. May, onu daha önce hiç görmediğim kadar canlı, heyecanlıydı ama gözlerinde yaşlar parlıyordu. Genç adam eğerinin üzerinden eğilmiş elini öpüyordu. Ayrılıyorlardı artık. Aceleleri var gibiydi. Sonunda cebinden kapalı bir zarf çıkardı genç adam. M'ye verdi. Gene atından inmeden tek koluyla kucakladı. Uzun uzun öptü onu. Neden sonra atını mahmuzladı, ok gibi geçti yanımdan. M kısa bir süre baktı arkasından. Sonra dalgın, hüzünlü eve doğru yürüdü. Ama patikada birkaç adım gittikten sonra birden kendine gelmiş gibi çalıları aralayıp koruda yürümeye başladı. Gördüklerim şaşırtmış, heyecanlandırmıştı beni. M'yi izlemeye koyuldum. Kalbim ürkmüşüm gibi hızlı çarpıyordu. Her yanım uyuşmuştu sanki, gözlerim kararıyordu. Düşüncelerim parça parça darmadağınıktı. Ama hatırlıyorum, nedense çok üzgündüm. Dalların arasından bazen beyaz giysisini görüyordum. Bir şey düşünmeden, onu gözden kaçırmamaya çalışarak arkasından gidiyordum. Ama beni görmesinden ödüm kopuyordu. Sonunda bahçeye giden patikaya çıktı. Birkaç dakika bekledikten sonra ben de çıktım. Ama patikanın kırmızı kumu üzerinde, ilk bakışta tanıdığım o kapalı zarfı, 10 dakika önce M'ye verilen zarfı, gördüğümde nasıl şaşırdım. Yerden aldım onu. Bembeyaz bir zarftı. Üzerinde hiç yazı yoktu. Küçük ama kalın, ağırdı. İçinde 2-3 belki daha da çok dosya kağıdı var gibiydi. Ne anlamı vardı bu zarfın? Hiç kuşku yok, ortadaki bütün sırrı açıklayabilirdi. Belki de Noy'un kısa sürecek görüşmelerinde aceleden söyleyemeyeceğini düşündüğü şeyler vardı orada. Atından bile inmemişti çünkü. Acele mi ediyordu, vedalaşma sırasında bir yanlışlık yapmaktan mı korkuyordu? Orasını Tanrı bilirdi. Zarfı yolun en rahat görünebilecek bir yerine atıp ağaçların arkasına geçtim. Gözümü ayırmıyordum zarftan. M'nin onu düşürdüğünü fark edip aramak için geri döneceğini düşünüyordum. Ama 4 dakika bekledikten sonra sabredemedim. Tekrar yerden aldım zarfı. Cebime koyup M'nin arkasından koştum. Bahçede iki yanı ağaçlı geniş yolda yetiştim ona. Çabuk, telaşlı adımlarla eve doğru gidiyordu. Ama dalgındı, başı önündeydi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Yanına yaklaşıp zarfı kendisine vermeli miydim? Bu her şeyi biliyorum, her şeyi gördüm demek olacaktı. Daha ilk sözcükte açık verirdim. Hem nasıl bakacaktım ona? O bana nasıl bakacaktı? Hep onun zarfı düşürdüğünü fark etmesini, heyecanla sağını solunu aramasını, sonra geldiği yoldan geri dönmesini bekliyordum. O zaman beni fark etmeden zarfı yola atardım, o da bulurdu. Ama hayır, artık eve yaklaşmıştık. Görmüşlerdi onu. O sabah sanki özellikle herkes erken kalkmıştı. Çünkü dün yağmur yüzünden tamamlayamadıkları gezi yerine bugün yenisini yapmaya akşamdan karar vermişlerdi ve bundan benim haberim yoktu. Herkes kahvaltısını taraçada yapmış yola çıkmaya hazırdı. Meyli olduğumu düşünmesinler diye 10 dakika bekledim. Sonra bahçeyi dolanıp eve öte taraftan M'den hayli sonra döndüm. M taraçada aşağı yukarı dolaşıyordu. Yüzü bembeyaz ve endişeliydi. Kollarını göğsünün üzerine çapraz yapıp bastırmıştı. Gözlerinden, yürüyüşünden, hareketlerinden, her şeyinden ona acı veren umutsuz kederini bütün gücüyle bastırmaya çalıştığı belliydi. Arada bir merdivenlerden iniyor, çiçeklerin arasından bahçeye doğru birkaç adım yürüyordu. Bakışları Taraça'da, bahçenin yollarının kumunda sabırsızca, heyecanla, hatta sakınmadan bir şey arıyordu. Hiç kuşku yoktu, zarfı kaybettiğini fark etmişti, anlaşılan onu burada, evin yakınında bir yerde düşürdüğünü sanıyordu. Evet, kesin öyle düşünüyordu. Önce biri, daha sonra başkaları, yüzünün bembeyaz, endişeli olduğunu fark etti. Sağlığıyla ilgili soru ve sitem yağmuruna tuttular onu. İşi şakaya vurmak, gülmek, neşeli görünmek zorunda kaldı. Arada bir taraçanın bir köşesinde ayakta iki bayanla konuşan kocasına bakıyordu. O anda kocasının geldiği ilk akşam olduğu gibi gene aynı sıkıntı titremesi kaplıyordu zavallının bedenini. Herkesten uzakta ayakta dikiliyordum. Elim cebimdeydi. Zarfı sıkı sıkı tutuyordum. M'nin beni fark etmesi için dualar ediyordum. Onu rahatlatmak, en azından bakışımla rahatlatmak istiyordum. Sessizce, herkesten gizli bir şeyler fısıldamak istiyordum ona. Gel gelelim, tesadüfen bana baktığında ürpermiştim. Bakışımı yere indirmiştim. Acı çektiğini görüyordum. Yanılmıyordum da. Onun sırrının ne olduğunu hala bilmiyorum. Yalnızca gözümle gördüğümü ve şimdi anlattıklarımı biliyorum. O kadar. Onu ilk gördüğünüzde edinebileceğiniz izlenimle aynı olabilir bu. Belki de bir veda öpüşüydü o. Belki sonuncuydu da. Onun huzuru ve gururu için küçük bir özveriydi. Gidiyordu Noy. Belki de temelli bırakıyordu onu. Nihayet elimde tuttuğum bu mektup bile, kim bilir neler vardı onda. Nasıl karar verebilirdiniz ve kimi suçlayabilirdiniz? Ama öte yandan kuşku yoktu bundan. Mektuptaki bilinmezin birden ortaya çıkması M için korkunç, büyük bir darbede olabilirdi. O anda yüzündeki ifadeyi hatırlıyorum. Bundan daha büyük bir acı olamazdı. 15 dakika, bir dakika sonra her şeyin ortaya çıkacağını, idamını bekler gibi beklemek, bunu hissetmek, bilmek, bundan emin olmak. Birisi bulacaktı zarfı, yerden alacaktı, üzerinde kimin olduğu yazmadığı için açacaktı. O zaman, ne olacaktı o zaman? Onu bekleyen bu felaketten daha korkunç bir idam olabilir miydi? Gelecekte yargıçları olacak insanların arasında dolaşıyordu. Onların şimdi gülümseyen, ona hoş bakan yüzleri bir dakika sonra öfkeli ve acımasız olacaktı. Bu yüzlerde yalnızca alay, öfke, buz gibi bir küçümseme görecekti. Arkasından yaşamında hiç bitmeyecek kapkaranlık bir gece başlayacaktı. Evet, bunu o zaman şimdi düşündüğüm gibi düşünemiyordum. Onun karşı karşıya olduğu tehlikeyi tam bilincine varamasam bile bekleyebilir, hissedebilir, onun için üzülebilirdim, o kadar. Ne var ki, sırrında ne saklı olursa olsun, tanık olduğum acı dolu, ömrümün sonuna kadar unutmayacağım o dakikalarda çektikleriyle suçu ödenebilecek bir şeydi ise, çoğunu fazlasıyla ödemiştir. İşte, geziye çağrının neşeli sesi duyuldu sonunda. Herkesi hoş bir telaş aldı. Her yandan şen kahkahalar, neşeli sesler yükseliyordu. 2 dakika sonra taraça boşalmıştı. M, hasta olduğunu söyleyip geziye katılamayacağını söyledi. Ama neyse ki herkes bir telaş içindeydi, hazırlanıyordu, acele ediyordu. Dolayısıyla kimsenin sitemlere, sorularla onun canını sıkmaya zamanı yoktu. Evde kalanlar azdı. Kocası birkaç şey söyledi M'ye. M, kocasına bugün iyileşeceğini, onu merak etmemesini, yatmasının gerekmediğini, benimle biraz bahçeye çıkıp dolaşacağını söyledi. Bu arada bana bakmıştı. Bundan daha büyük bir mutluluk olamazdı. Sevincimden kıpkırmızı oldu yüzüm. 1 dakika sonra bahçedeydik. M, biraz önce korudan dönüşte kullandığı yolu hatırlayarak, hep aynı iki yanı ağaçlı geniş yolda, ara yollarda, patika önüne, yere bakarak yürüyordu. Mektubu aradığı belliydi. Yanında benim olduğumu unutmuş gibi sorularıma bile cevap vermiyordu. Mektubu düşürdüğü yolun bittiği yere geldiğimizde M birden durdu. Zayıf, kederden bitik bir sesle fena olduğunu, eve döneceğini söyledi. Ama bahçenin parmaklığına kadar yürüyünce tekrar durdu. 1 dakika kadar düşündü. Umutsuz bir gülümseme belirdi dudaklarında ve tüm gücünü bitirmiş, yorgun, her şeyi göze almış, olacak her şeye razı bir tavırla Bu kez beni uyarmadan birden önüne çıkan ilk patikaya saptı. Üzüntüden içim parçalanıyordu ama ne yapacağımı bilemiyordum. Bir saat önce atın toynak sesini, ikisinin konuşmalarını duyduğum yere kadar yürüdük. Daha doğrusu ben onu oraya yönlendirdim. Orada büyük bir kara ağacın dibinde sarmaşıklar, yaseminler, yaban gülleri arasında bir kayaya oyulmuş oturulabilecek bir seki vardı. Koruda küçük köprüler, kameriyeler, mağaralar, buna benzer sürprizler çoktu. M, bilinçsiz olarak güzel ortama bakıp sekiye oturdu. Bir dakika sonra elindeki kitabı açtı. Gözlerini kitaba dikti. Sayfalarını çevirmiyordu, okumuyordu da. Ne yaptığını bilemiyor gibiydi. Saat 9:30 olmuştu. Güneş hayli yükselmiş, masmavi gökyüzünde parlıyordu. Orakçılar uzaklaşmışlardı. Bulunduğumuz kıyıdan zor görünüyorlardı. Arkalarında upuzun, kesilmiş ot sıraları bırakmışlardı. Arada bir çıkan hafif yel, otların nefis kokusunu bize kadar getiriyordu. Havayı kuşların cıvıltısı doldurmuştu. O anda her çiçek, her ot kurbanlık kokularını yayarak yaratıcılarına şöyle diyordu sanki. ''Tanrım, ben huzur içinde ve mutluyum.'' Böylesine canlı ortamda bir başına ölü gibi olan zavallı kadına baktım. Kalbindeki büyük acının ürünü iki iri gözyaşı damlası asılıydı kirpiklerinde. Bu çaresiz, ölgün kalbi canlandırmak benim elimdeydi. Gel gelelim, bunu nasıl yapacağımı, ilk adımı nasıl atacağımı bilmiyordum. Acı çekiyordum. 100 kez yaklaşmaya kalkışmıştım ona ama her seferinde yasakçı bir duygu olduğum yere çivilemişti beni ve her seferinde yüzüm ateş gibi yanmıştı. Ansızın parlak bir düşünce geldi aklıma. Ne yapacağımı biliyordum artık. ''Size çiçek toplamamı ister misiniz?'' Bunu öylesine neşeli söylemiştim ki, M birden kaldırmıştı başını, uzun uzun bakmıştı yüzüme. Neden sonra belli belirsiz gülümseyerek zayıf bir sesle, ''Topla,'' dedi. Hemen arkasından bakışını gene elindeki kitaba indirdi. Neşeyle yanından uzaklaşırken, ''Burada da otları keseceklerdir, o yüzden ileride çiçek pek olmayacak,'' diye seslendim. Kısa zamanda küçük, sade, cılız bir buket yaptım. Ama eve götürülecek gibi değildi. Çiçekleri toplarken, buketi hazırlarken kalbim ne büyük bir sevinçle çarpıyordu. Yaban güllerini, yaseminleri hemen oradan topladım. Biraz ötede yetişmiş bir çavdar tarlasının olduğunu biliyordum. Peygamber çiçeği toplamak için oraya koştum. Seçtiğim en olgun altın sarısı uzun çavdar saplarıyla karıştırdım onları. Hemen orada bir tomar unutma beni ilişti gözüme. Buketim tamamlanıyordu artık. Tarlamın daha ilerisinde mavi çan çiçekleri, karanfiller vardı. Kıyıda sarı zambaklar görünce oraya koştum. Sonunda M'nin yanına dönerken buketimi sarmak için geniş birkaç akça ağaç yaprağı koparmaya koruya girdiğimde tesadüfen bir sürü hercai menekşe çıktı karşıma. Onların yanında da şansıma çimenlerin arasına gizlenmiş, hoş kokusunu havaya salan, pırıl pırıl çiğ taneleri hala üzerinde başka bir menekşe vardı. Buketim hazırdı artık. Sicim gibi büktüğüm uzun, ince bir otla bağladım onu. Mektubu çiçeklerin arasına dikkatlice yerleştirdim. Üzerine çiçeklerle, buketime azıcık olsun ilgiyle bakılacak olursa kolayca görülecek biçimde kapadım. M'ye götürüyordum onu. Yolda mektup fazla orta bir yerde gibi geldi bana. Biraz derine soktum onu. M'ye yaklaşınca bu kez çiçeklerin arasına daha da derine soktum. Ama iyice yaklaşınca birden buketin en derinine, bakınca görülemeyecek biçimde sakladım onu. Yanaklarım alev alev yanıyordu. Ellerimle yüzümü kapamak ve oradan hemen kaçmak istiyordum. Ama M, elimdeki çiçeklere onları toplamaya gittiğimi unutmuş gibi bakmıştı. Dalgın, neredeyse bakmadan uzattı elini. Parmağımı aldı. Ama buketi ona bunun için vermişim gibi hemen yanına bıraktı. Sonra gene, dalgın, elindeki kitaba indirdi bakışını. İstediğim olmadığı için ağladım ağlayacaktım. Yeter ki buketi bırakmasın burada diye düşünüyordum. Yeter ki unutmasın onu. Biraz ötede sağ kolumu başımın altına koyup çimenlerin üzerine uzandım. Uykum gelmiş gibi gözlerimi kapadım. Ama gözümü ayırmıyordum ondan. Bekliyordum. Aradan 10 dakika geçti. Yüzü giderek daha soluklaşıyor gibi geldi bana. Ansızın uğurlu bir olay yardımıma yetişti. Bana mutluluk esintisi getiren altın sarısı kocaman bir arıydı bu. Önce başımın üzerinde bir süre vızıldadı, sonra M'ye gitti. M kolunu bir iki sallayıp kovmaya çalıştı onu. Ama arı inatla giderek daha çok yaklaşıyordu ona. Sonunda buketi aldı M. Sallayarak kovmaya çalıştı arıyı. Tam o anda zarf çiçeklerin arasından kitabın üzerine düştü. Ürperdim. M şaşkınlıktan dili tutulmuş gibi bir zarfa, bir elindeki çiçeklere bakıyordu. Gözlerine inanamadığı belliydi. Birden kıpkırmızı kesildi yüzü. Bana baktı. Ama ben onun bakışını bana doğrultacağını sezinleyip hemen gözlerimi kapadım. Uyuyor gibi yaptım. Ne olursa olsun o anda doğrudan yüzüne bakamazdım. Köylü, yaramaz bir çocuğun eline düşmüş bir kuşun kalbi gibi güm güm vuruyordu kalbim. Gözlerim kapalı, öyle ne kadar, 2-3 dakikamı yattığımı bilmiyorum. Sonunda açmaya cesaret edebildim gözlerimi. M, büyük bir dikkatle mektubu okuyordu. Onun kırmızı yanaklarından, ışıltılı bakışından, yaşlı gözlerinden, sevinçten her çizgisi titreyen aydınlanmış yüzünden, bu mektubun ona mutluluk getirdiğini, bütün hüznünü bulut gibi dağıttığını anlamıştım. Acı tatlı bir duygu doluyordu içime. Uyuyor gibi yapmak ağır geliyordu bana. O anı hiç unutmayacağım. Ansızın uzaktan gelen sesler duyduk. ''Madame M, Natalie, Natalie!'' M cevap vermedi. Ama hemen ayağa kalktı. Yanıma geldi ve üzerime eğildi. Yakından yüzüme baktığını hissediyordum. Kirpiklerim kıpırdıyordu. Ama tutuyordum kendimi, gözlerimi açmıyordum. Sakin soluk almaya çalışıyordum ama kalbim çılgınca çarparak zorluyordu beni. M'nin ateş gibi soluğu yanaklarımı yakıyordu. Yaklaştı yüzüme, yaklaştı. Sanki inceliyordu yüzümü. Sonunda göğsümün üzerinde elime bir öpücük ve bir damla yaş düştü. Sonra iki kez öptü elimi. Sesler artık çok yakından geliyordu. ''Natalie, Natalie, neredesin?'' M, şimdi, dedi. Yalnızca benim duyabileceğim kadar alçak bir sesle söylemişti bunu. Şimdi. Kalın, berrak sesi ağlamaktan boğuktu, titriyordu. Kalbim ihanet etti bana sonunda. Bütün kanımı yüzüme yolladı. O anda çabuk, ateş gibi bir öpücük dudaklarımı yaktı. Hafif bir çığlık attım, gözlerimi açtım. Ama birden, M, yüzümü onunla güneşten korumak istiyor gibi, dünkü tül boyun atkısı gözlerimin üzerine düştü. Bir saniye sonra M yanımda değildi. Yalnızca aceleyle uzaklaşan ayak seslerinin hışırtısını duyuyordum. Yalnızdım. Yüzümden alıp öptüm onun boyun atkısını. Heyecandan kendimde değildim. Birkaç dakika öyle kaldım. Soluk almakta zorlanarak dirseğimi otlara dayadım. Kıpırdamadan bilinçsizce bakınıyordum. Önümdeki çayırlara kaplı tepelere, onları kıvrılarak dolanan nehre, uzaklarda zor görülen başka tepelere, parlak güneşin altında nokta gibi gözüken köylere, daha uzaklarda pırıl pırıl gökyüzünün bir ucunda sanki tüten ormanlara bakıyordum. Ve görkemli bir sessizlik tablosu gibi bu tatlı sessizlik, heyecanlı kalbimi yavaş yavaş sakinleştirdi. Hafiflemiştim. Rahat, derin bir soluk aldım. Bir şeyi anlamışım, hissetmişim gibi ruhuma tatlı bir hüzün çökmüştü. Korkuya kapılmış, beklemekten hafiften titreyen kalbim ürkerek sevinçle bir şeylerin farkına varıyordu. Bir şey saplanmış gibi ansızın sıkıştı göğsüm, sızladı. Tatlı yaşlar boşaldı gözlerimden. Ellerimle kapadım yüzümü. Kuru bir ot sapı gibi titremeye başladım. İlk izlenimime, kalbimin ilk açılımına, doğamın henüz belirgin olmayan ilk görünümüne bıraktım kendimi. İlk çocukluğum o anda sona ermişti. 2 saat sonra eve döndüğümde M yoktu. Ansızın ortaya çıkan bir durum nedeniyle kocasıyla Moskova'ya gitmişti. Bir daha görmedim onu. Son.